Ayrım 6.
Bir düzine Charles bile gelse bir adım daha atamayacağını iddia etti. Herkese ve her şeye başvurdu. Ama sonunda gözlerinin yaşını silip çok gerekli eşyaları bile atmaya başladı. Kendine ait eşyalar bitince hırsını alamayıp erkeklere ait eşyaların içine daldı ve fırtına gibi onları dağıttı. Bu iş bittikten sonra yarıya kadar azalmasına karşın eşyalar hala ağır bir yük oluşturuyordu. Charles ile Hal akşam gidip 6 yan köpeği aldılar. Rekor koşuda Ring Rapids'te alınan Eskimo köpekleri. Tik ve Kona ile birlikte takımdaki 6 köpeğe bunlar da katılınca takımın sayısı 14'e çıkmıştı. Doğduklarından beri alışılmış olmalarına karşın bu yan köpeklerinde fazla iş yoktu. Üçü kısa tüylü puanter, biri bir kuzeyli, öbür ikisi ise türleri belli olmayan melez köpeklerdi. Bu yeni gelenlerin hiçbir şeyden haberleri yoktu sanki. Buck'la arkadaşları tiksintiyle bakmışlardı onlara. Büyük bir hızla yeni gelenlere yerlerini ve neleri yapmaları gerektiğini öğretmesine karşın ne yapmaları gerektiğini bir türlü öğretemiyordu. Yola ve koşumlara kolaylıkla alışmamışlardı. İki melez dışında ötekiler kendilerini içinde buldukları bu garip vahşi çevreye ve gördükleri kötü muameleye şaşkınlıkla bakıyorlardı. İki melez tümüyle ruhsuzdu. Kırılabilecek bir tek kemikleri vardı onların. Yeni gelenler umutsuz ve terk edilmiş, eski takım ise 2500 millik sürekli yolculuktan sonra bitkin bir halde olduğu için hiç de parlak bir şekilde yola koyulmadılar. Adamlar bütün bunlara karşın oldukça neşeliydi. Üstelik gururluydular. 14 köpekle her şeyi yolunca, yordamınca yapıyorlardı. Geçitten Dawson'a doğru yola çıkan ya da Dawson'a varan başka bir sürü kızak görmüşlerdi. Ama hiçbirinde 14 köpek yoktu. Kutup yolculuklarının yapısında kızağı 14 köpeğin çekmemesinin bir nedeni vardı. Çünkü bir kızak 14 köpeklik yiyeceği taşıyamazdı. Ama Charles ile Hal'in bundan haberi yoktu. Yolculuğu kağıt üzerinde planlamışlar. Şu kadar köpeğe, bir köpek için şu kadar yiyeceği ve şu kadar güne ihtiyaçları olduğunu düşünmüşlerdi. OE'de Mercedes omuzlarının üstünden bakıp anlar bir tavırla başını sallamıştı. Her şey öylesine basitti ki. Ertesi sabah geç vakit Buck uzun takımı sokakta götürmeye başladı. Hiç de canlı değillerdi. Ne onda ne de arkadaşlarında hiçbir arzu ve istek kalmamıştı. Ölesiye yorgun başlıyorlardı. Saltwater ile Dawson arasındaki yolu 4 kez kat etmişlerdi. Şimdi yorgun argın bir halde aynı yolla karşı karşıya olduğunu bilmek onu daha da kötü yapıyordu. Gönlü hiç yoktu bu işte. Hiçbir köpeğin gönlü yoktu zaten. Yan köpekler uysal ve korkak, içtekiler ise efendilerine karşı güvensizdi. Buck belli belirsiz bir şekilde bu iki adamla kadına hiçbir şekilde güvenemeyeceğini seziyordu. Hiçbir şey yapmasını bilmiyorlar, günler geçtikçe de öğrenemeyeceklerini ortaya çıkarıyordu. Bütün davranışlarında düzensiz, disiplinsiz ve gevşektiler. Dağınık bir kamp kurmaları gece yarılarına dek sürüyor, sabahları kampı dağıtıp kızağa yüklemeleri öğleyi buluyordu. Üstelik bu işi de öylesine sersemce yapıyorlardı ki günün geri kalanı habire duraklayıp yükü yeniden düzeltmekle geçiyordu. Kimi günler 10 mil bile alamıyorlardı. Hatta yola hiç çıkmadıkları günler bile oluyordu. Tek bir gün bile köpek yiyeceği esasına dayanarak öbür sürücülere yapılan mesafe ölçüsünün yarısından fazlasını kat etmişlerdi. Köpek yiyeceğini kısa zamanda tüketmeleri kaçınılmazdı. Üstelik aşırı beslenme ile bunu hızlandırıp köpeklerini yeterince besleyerek yaklaştılar. Sindirim sistemleri sürekli açlık tarafından ufacık bir kırıntıyı bile gereğince kullanmayabilecek şekilde eğitilmemiş olduğundan yan köpekler fazlasıyla iştahlıydılar. Buna bir de yıpranmış Eskimo köpeklerinin kızağı güçsüzce çekmeleri eklenince Hal normal tayının çok az olduğuna karar verdi, iki katına çıkardı. Her şeyin üstüne tüy dikercesine Mercedes, güzel gözlerinde yaşlar ve boğazında bir titreme ile Hal'i köpeklere daha fazla yemek vermeye kandıramayınca balık torbasından bir miktar çalıp onları gizli gizli besledi. Ama Buck'la Eskimo köpeklerin ihtiyacı olan şey yemek değil, dinlenmekti. Ağır hareket etmelerine karşın arkalarındaki yük güçlerini giderek azaltıyordu. Sonra yiyecek kıtlığı başladı. Hal bir gün uyanıp köpek erzağının yarısını harcadıklarını, buna karşılık yolun ancak dörtte birini kat ettiklerini gördü. Üstelik ne para ne sevgi onlara ek yiyecek sağlayabilirdi. Bu yüzden günlük tayını bile azaltıp kat edecekleri yol miktarını artırdı. Kardeşiyle eniştesi ona hak verdiler. Ama ağır yükleri ve başarısızlıkları onları hırslandırıyordu. Köpeklere daha az yemek vermek basit bir işti. Buna karşılık köpekleri daha hızlı koşturmak olanaksızdı. Sabahları erken yola koyulmadaki başarısızlıkları da daha uzun bir süre yolculuk yapmalarını engelliyordu. Sadece köpekleri nasıl çalıştıracaklarını değil, kendilerini de nasıl işe koşacaklarını bilmiyorlardı. İlk giden de boldu. Her zaman yakalanıp cezalandırılan, beceriksiz bir hırsız olmasına karşın yine de güvenilir bir işçi olmuştu. Tedavi edilmeyen, burkulmuş omuz kemiği gittikçe kötüleşti. Sonunda Hal büyük kolt tabancası ile onu vurmak zorunda kaldı. Bir yan köpeğin bir Eskimo köpeğinin tayını ile açlıktan öleceği söylenirdi. Bukun yönetimindeki 6 yan köpeğin yarım Eskimo köpeği tayını ile ölmekten başka hiç yapacak hiçbir şeyleri yoktu. Önce Kuzeyli gitti. Onu 3 kısa tüylü puanter izledi. 2 melez daha inatla yaşamaya sarılmışlardı. Ama onların da sonu yaklaşıyordu. Güney'in bütün kibarlığı ve tatlılığı bu üç insanı büsbütün terk etmişti artık. Görkemini ve romantikliğini yitiren kutup yolculuğu onların erkekliği ve kadınlığı için dayanılmayacak kadar sert bir gerçeğe dönmüştü. Kendisi için ağlamak, kocası ve kardeşiyle kavga etmek kendisini fazlasıyla meşgul ettiğinden Mercedes köpeklere üzülmekten vazgeçmişti. Kavga etmek onları yormayan tek şeydi. Sinirlilikleri beceriksizliklerinden doğuyor, bu yüzden artıyor, iki katına çıkıyor, hatta onu aşıyordu. Durmadan çalışan, sessizce acı çeken ve iyi yüreklilik ve tatlı dilliklerden asla bir şey yitirmeyen insanlara gelen yolculuğun o harika sabrı bu iki adam ile kadına uğramamıştı. Böylesine bir sabrın belirtisi bile yoktu onlarda. Acı içinde katılaşmışlardı. Kasları, kemikleri, hatta yürekleri bile sızlıyordu. Bu yüzden ağızları bozulmuş, sabahın köründen gece yarılarına dek kaba sözler dillerinden düşmez olmuştu. Mercedes ne zaman onlara bir fırsat verse, Charles ile Hal bunu kaçırmayıp kavga ediyorlardı. İkisi de paylarına düşenden daha fazla iş yaptıkları inancındaydılar. Her fırsatta da bunu belirtmekten kaçınmıyorlardı. Mercedes kimi zaman kocasından, kimi zaman kardeşinden yana çıkıyordu. Sonuç bitmez tükenmez enfes bir aile kavgasına dönüşüyordu. Ateş için birkaç parça odunu hangisinin keseceği konusunda bir kavgadan başlayarak işi ailenin öteki bireylerine, babalara, analara, amcalara, kuzenlere, binlerce mil ötedeki insanlara hatta ölülere dek götürüyorlardı. Hal'in sanat üstüne görüşleri ya da annesinin, kardeşinin yazdığı sosyete oyunlarının birkaç parça odun kesmek ile ne ilgisi vardı bilinmez. Yine de kavga büyük bir olasılıkla ya bu konulara ya da Charles'ın politik ön yargılarına sürükleniyordu. Charles'ın kız kardeşinin hiç durmayan diliyle bir Yukon ateşi yakma arasındaki ilişkiyi yalnızca Mercedes fark ediyor, bununla da kalmayıp bu konudaki bütün fikirlerini ve tabii kocasının ailesine özgü diğer bütün kötü özelliklerini ortaya dökmekten kendini alamıyordu. Bütün bu süre boyunca ateş yanmamış, kamp yarı kurulmuş, köpekler ise beslenmemiş bir durumda kalıyordu. Mercedes'in özel bir derdi daha vardı. Seks. Güzel ve yumuşacıktı. Yaşamı boyunca herkes kibar davranmıştı ona. Ama kocasıyla kardeşinin son zamanlardaki davranışları kibarlıktan çok uzaktı. Aciz olmak onun bir alışkanlığıydı. Ötekiler ise bundan yakınıyordu. Ona göre kendisi için en gerekli olan cinsel ihtiyaçlarına yapılan suçlamalara karşın o da onların yaşantısını çekilmez bir duruma getirmişti. Artık köpekleri hiç düşünmüyor, sinirli ve yorgun olduğu için kızağa binmekle diretiyordu. Güzel ve yumuşacıktı ama tam 60 kilo geliyordu. Zayıf ve aç hayvanlarca çekilen yüke bir de o eklenmişti. Hayvanlar kayışların arasında yere yalıp kızak durana dek günlerce kızağın üstünde gitti. Charles ile Hal ayağa kalkması için ona yalvardılar, yakardılar. O ise ağlıyor, vahşi tavırlarını Tanrı'dan cezalandırılmasını diliyordu. Bir keresinde onu zorla kızaktan kaldırdılar. Bunu bir daha asla denemediler. Bir çocuk gibi yolun üstünde oturup kaldı. Ötekiler yollarına devam ederken hiç kımıldamadı. 3 mil gittikten sonra kızağı boşalttılar, onu almak için geri döndüler ve zorla yeniden kızağa oturttular. Kendi dertleri öyle çoktu ki hayvanlarının acısına karşı duygusuzlaşmışlardı. Hal'in diğerlerine üstünde uyguladığı kurama göre kişinin sertleşmesi gerekiyordu. Bunu önce kız kardeşiyle eniştesi üzerinde denemeye başladı. Başarısızlığa uğrayınca bir sopayla köpekleri dövdü. Five Fingers'da köpeklerin yiyeceği tükenmişti. Dişsiz, yaşlı bir kızılderili kadın Hal'in kalçasının üstünde duran kolt tabanca ve büyük av bıçağı ile birkaç kilo dondurulmuş at etini takas etmeyi önerdi. Oldukça kötü bir besindi bu et. 6 ay önce öküz sürülerini getiren adamların aç atlarından elde edilmişti. Donmuş haliyle daha çok galvanize demir çubuklara benziyordu. Bir köpek onu midesine indirdiğinde sindirilmez, incecik derimsi iplere ve birkaç saç kümesi haline dönüşüyordu. İşte bütün bunların içinde Buk, takımının başında bir karabasandaymışçasına zorlukla yürüyordu. Gücü yettiğinde kayışlara asılıyor, artık çekemeyecek duruma gelince kırbaç ya da sopa darbeleri onu yeniden ayağa kaldırana dek yere düşüp yatıyordu. Güzel, tüylü postunun bütün parlaklığı ve sertliği gitmişti. Tüyleri ince ince ve pislik içinde sarkıyor ya da Hal'in sopasının indiği yerde kurumuş kanla karışarak karmakarışık oluyordu. Kasları düğümlü ipliklere benziyordu. Etleri eriyip kaybolmuş, iskeletini oluşturan her kemik boşluktan oluşan kıvrımlarla karışmış, gevşek derisi altında rahatlıkla seçilebilir duruma gelmişti. Yürek parçalayıcı bir durumdu bu. Ama Buk'un yüreği parçalanmazdı. Kırmızı kazaklı adam kanıtlamıştı bunu. Buk için olduğu kadar arkadaşları için de geçerliydi bu durum. Ortalıkta dolaşan birer iskeletti her biri. Buk'la birlikte 7 köpektiler. Büyük sefaletler içinde, kırbaç ve sopa darbeleri içinde duygusuzlaşmışlardı. Dövülmenin acısı donuk ve uzaktı. Tıpkı gözlerinin gördüğü ve kulaklarının duyduğu şeylerin donuk ve uzakta oldukları gibi. Yarı ya da çeyrek canlı değildiler. Onlar yaşam kıvılcımlarının donukça parıldadığı kemik torbalarıydılar. Bir duraklama verildiğinde kayışların içinde ölü köpekler gibi çöküyorlardı yere. Kıvılcımlar parlıyor, donuklaşıyor, silinmeye yüz tutuyordu. Ne zaman sırtlarına kırbaç ya da sopa inse kıvılcım zayıfça titreşiyor, ayağa kalkıp sendile sendileye yürüyorlardı. İyi yürekli Bill'in yere düşüp kalkamadığı günde geldi. Hal tabancasını takas ettiğinden baltayı aldı ve kayışlarının içinde Bill'in boynuna indirip kafasını kopardı. Sonra leşi koşumlardan çıkarıp yol kıyısına sürükledi. Olanları Buk da arkadaşları da görmüşlerdi. Aynı şeyin yakında başlarına geleceğini biliyorlardı. Ertesi gün Kona gitti. Geriye 5 köpek kalmışlardı. Artık çevresine zararı dokunmayacak bir durumda olan Joe, sakat kalarak topallayan yarı bilinçli hasta numarası yapmaktan bile yoksun olan Pike, çekmek için çok az gücü kalmış olmasına karşın hala inançla kayışlar içinde çalışan tek gözlü Sol Lex, o kış fazla yol alamayan ve yeni olduğu için ötekilerden daha fazla yiyen Tyke, hala takımın başında olmasına rağmen disiplini zorlamayan, zorlamaya da gayret etmeyen, genellikle yorgunluktan körleşmiş bir durumda olan ve ayaklarındaki duyguyla yola devam eden Buk. Enfes bir bahar havası vardı. Ama ne köpekler ne de insanlar bunun farkındaydılar. Her gün güneş biraz daha erken doğuyor ve biraz daha geç batıyordu. Sabahın 3'ünde şafak söküyor, ancak gece 9'da karanlık basıyordu. Bütün gün pırıl pırıl bir güneş ışığında geçiyordu. Ölümcül kış yerini uyuyan yaşamın o büyük bahar mırıltısına bırakmıştı. Bu mırıltı yaşam mutluluğuyla dolarak toprağın 4 bir yanından yükseliyordu. Yeniden yaşayan ve hareket eden, uzun bir zamandan beri ölü olan ve donaylarında hiç kımıldamamış olan şeylerden geliyordu. Fidanlar yeşeriyor, uzuyorlardı. Söğütler ve kavaklar genç filizler veriyor, fundalar ve asmalar yeniden yeşile bürünüyorlardı. Geceleri ağustos böcekleri şarkı söylüyor, Gündüzleri her türlü sürüngen güneşe doğru fırlıyordu sanki. Keklikler ve ağaç kakanlar ormanda vızıldayıp takırdıyorlardı. Sincaplar durmadan gevezelik ediyor, kuşlar şarkı söylüyor ve gökyüzünde yaban ördekleri güneyden gelerek göğü ikiye bölen keskin çizgiler çiziyorlardı. Her tepeden akan suyun hışırtısı, görünmeyen kaynakların ezgisi geliyordu. Her şey eriyor, bükülüyor ve şakırdıyordu. Yukon, üstünü saran buzu kırma çabası içindeydi. İçin için yiyip bitiriyordu onu. Yukarıdaki yardımcısı da güneşti. Hava delikleri oluşuyor, yarıklar açılıyor, giderek daha çok birbirinden ayrılıyor. Buzun ince bölümleri ırmakla birlikte parça parça sürüklenip gidiyordu. Uyanan yaşamın bütün bu inleyişi, ileri doğru atılışları arasında parıldayan güneşin altında ve tatlı meltemlerin içinde ölüm yolcuları gibi iki adam, bir kadın ve eski Eskimo köpekleri ilerliyordu. Köpekler düşer, Mercedes kızağın üstünde ağlar, Hal durmadan küfreder, Charles'ın gözleri dalgın dalgın sulanırken White River'ın ağzındaki John Thornton kampına yaklaştılar. Durur durmaz köpeklerin hepsi ölü gibi yere yıldılar. Mercedes gözlerini kurulayıp John Thorne'a baktı. Charles dinlenmek için bir kütüğün üstüne oturdu. Kazık gibi kas katı kesildiğinden yavaşça ve acı içinde oturmuştu. Konuşmayı Hal sürdürüyordu. John Thorne, huş ağacının gövdesinden yaptığı bir balta sapına son şeklini vermekteydi. Bir yandan bıçakla yontarken, bir yandan da karşısındakini dinliyor, kısa kısa yanıtlar veriyor, sorulduğunda da öğütte bulunuyordu. Karşısındakilerin ne türden olduklarını iyi biliyordu. Söylediklerinin yerine getirilmeyeceğinden kesinlikle emindi. Thorne'un eriyen buz üstünde daha fazla gitmeyi denememelerini sağlık vermesi üzerine yukarıda bize aşağıda yolun iyice bozulduğunu ve yapılacak en iyi şeyin yatıp dinlenmek olduğunu söylediler dedi. Sonra utkun bir tavırla sırıtarak ekledi. White River'a varamayacağımızı söylüyorlardı ama işte buradayız. Doğru söylemişler diye yanıtladı John Thorne. Aşağısı her an parçalanıp düşmek üzere. Ancak budalalar budalalara özgü kör talihlerle becerebilirlerdi bunu. Size açık açık söylüyorum. Alaska'daki bütün altınları verseler, leşimi bile o buzun üstünden geçirmeyi denemezdim. Budala olmadığınız için herhalde dedi Hal. Ne olursa olsun davasına gideceğiz. Kırbacını eline aldı. Haydi bakalım ayağa kalk Buk. Haydi kalk ayağa haydi. Thorne sopasını yontmaya devam etti. Bir budalayla yapacağı deliklerin arasına girmenin yararsız olduğunu biliyordu. 2-3 budala fazla ya da eksik hiçbir şeyi değiştiremezdi. Ama takım verilen emir üstüne ayağa kalkmamıştı. Onları ayaklandırmak için sopanın gerekli olduğu döneme çoktan girmişlerdi. Kırbaç acımasız görevini yerine getirmek için oraya buraya indi. John Thorne dudaklarını ısırdı. Ayağa ilk kalkan Sol Leks olmuştu. Onu Tek izledi. Joe da acıyla inleyerek ayağa kalktı. Pike acıyla çabalıyordu. İki kez yarım yamalak doğrulurken yere düştü. Üçüncü deneyişinde ayağa kalktı. Buck hiçbir çaba göstermiyordu. Düştüğü yerde sessizce yatıyordu. Kırbaç tekrar tekrar üstünde şakladı ama o ne sızlandı ne de karşı koydu. Birkaç kez Thorne bir şeyler söylemek için ağzını açtı, sonra caydı. Gözleri yaşlanmıştı. Kırbaçlanma sürerken o ayağa kalktı ve kararsızca bir aşağı bir yukarı yürüdü. Bu Buck'un ilk kez başarısızlığa uğrayışıydı ve Hal'i kudurtmak için yeterli bir nedendi. Kırbacı bırakıp eline sopayı aldı. Buck sırtına inen bu daha sert darbeler altında hareket etmeye karşı çıkıyordu. Arkadaşları gibi zorlukla ayağa kalkabildi ama onların tersine ayağa kalkmamaya karar vermişti. Belli belirsiz bir biçimde yaklaşan yazgıyı sezebiliyordu. Kıyıya vardıklarında bu duygu onu sarmış ve bir daha ondan kurtulamamıştı. Bütün gün ayağının altında duyduğu ince ve eriyen buzla birlikte yaklaşmakta olan felaketi ta içinde duyuyordu. İleride efendisinin onu götürmek istediği buzun üstündeydi bu felaket. Öylesine çok acı çekmiş, ızdırabı o denli artmıştı ki yediği sopalar artık canını fazla yakmıyordu. Ve darbeler inmeye devam ederken içindeki yaşam kıvılcımı titreyip yok oldu. Hemen hemen büsbütün sönmüştü. Garip bir uyuşukluğa kapıldı. Dövüldüğünü sanki büyük bir mesafenin ötesinden hissediyordu. Son acı duyguları bile bırakmıştı onu. Sopanın vücuduna değişini hafifçe duymasına karşın hiçbir şey hissetmiyordu. Ama artık bu onun vücudu değildi. Kendisinden çok uzaklarda gibiydi. Ve sonra birdenbire anlaşılmaz, daha çok bir hayvanınkini andıran bir haykırışla John Thorne sopalı adamın üstüne atıldı. Hal sanki üstüne bir ağaç düşmüş gibi geri sıçradı. Mercedes bir çığlık attı. Charles merakla baktı, sulu gözlerini ovuşturdu ama her yanı kas katı kesilmiş olduğu için ayağa kalkamadı. John Thorne bukun başında durmuş kendini tutmaya çalışıyordu. Konuşamayacak kadar öfkeliydi. "Eğer o köpeğe bir daha vurursan seni öldürürüm," diyebildi boğuk bir sesle. "O benim köpeğim," karşılığını verdi hal geri dönerken. Bir yandan da ağzından akan kanı siliyordu. "Çekil önümden, yoksa gösteririm sana. Ben Dawson'a gidiyorum." Thorn onunla bukun arasında durmuş, çekilme niyetinde olmadığını açıkça belirtiyordu. Hal uzun av bıçağını çıkardı. Mercedes çığlık atıyor, ağlıyor, gülüyor, karma karışık, isterik tepkiler gösteriyordu. Thorn baltanın sapıyla Hal'in parmaklarına vurarak elindeki bıçağı düşürdü. Bıçağı yerden almaya kalkınca bir kez daha eline vurdu. Sonra durdu. Eğilip yerdeki bıçağı aldı ve iki darbeyle bukun kayışlarını kesti. Hal'in dövüşecek gücü kalmamıştı. Üstelik elleri, daha doğrusu kolları kız kardeşini tutmakla meşguldü. Zaten buk artık kızağı çekmek için kullanılmayacak kadar ölgün bir durumdaydı. Birkaç dakika sonra kıyıdan ayrılıp ırmak boyunca yola koyuldular. Buk onların seslerini işitip gidişlerini görmek için başını kaldırdı. Lider Pike'dı. Sol leg kızakta Joe ile Taken arasındaydı. Toparlayarak sendeliye sendeliye yürüyorlardı. Mercedes yüklü kızağın üstüne oturmuştu. Hal dizginleri idare ediyor, Charles arkadan geliyordu. Buk onları seyrederken Thorne'un onun yanında diz çökmüş kaba elleriyle kırık kemik olup olmadığını yokluyordu. Araştırmasının sonunda büyük bir açlık ve birkaç yaranın ötesinde bir şey bulamadığında kızak çeyrek mil uzaklaşmıştı bile. Köpekle birlikte buzun üstünde kayışını seyrettiler. Birden arka ucunun sanki bir tekerlek izine çökmüş gibi aşağı düştüğünü, dizginlerin de onlara asılan Hal'le birlikte havaya uçtuğunu gördüler. Mercedes'in çığlığı geldi kulaklarına. Charles geriye dönüp bir adım attı ve sonra koca bir buz parçası içeri çöktü. Köpeklerle birlikte insanlar da gözden silindiler. Ortalıkta yalnızca esneyen bir delik görünüyordu. Buz parçası kızağın altında kaybolmuştu. John Thorne'la Buck birbirlerine baktılar. "Seni zavallı şeytan," dedi John Thorne ve Buck onun elini yaladı. İnsan sevgisi için. Geçen Aralık ayında John Thorne ayakları donduğunda arkadaşları onu rahat ettirmişler ve iyileşmesi için geride bırakıp Dawson'dan ağaç kütüklerinden yapılmış bir sal almak için ırmak boyunca gitmişlerdi. Buck'u kurtardığı zaman hala topallıyordu ama sürekli olarak ısıran havayla birlikte en küçük bir sakatlığı bile kalmamıştı. Uzun bahar günlerinde burada ırmağın kıyısında yatıp akan suyu seyrederek kuşların şarkılarını ve doğanın mırıltısını dinlerken Buck da yavaş yavaş eski gücüne ulaştı. 3000 millik yolculuk eden birine dinlenme çok iyi gelir. Yaraları düzelip kasları şişer, kemikleri yeniden etle örtülürken Buck'un tembel tembel yattığını itiraf etmek gerekir. Aslında hepsi aylaklık ediyorlardı. Buck, John Thorne, Skid ve Nick. Onları Dawson'a götürecek salın gelmesini bekliyorlardı.